5. ayrım. 7. bölüm. Kendini tanımlamanın 7 başlığı. Arada dönüp duygulara bağlanarak düşünceleriyle kendine dair kararlar verebilir insan. Bunlar onun iç çatışmalarını çözüme kavuşturmasını ve kendinden daha emin olmasını sağlayabilir. Hayat bu şekilde de kolaylaşabilir. Kendi gerçekliğinizin ötesine uzanan, uğruna uğraşmaya değer görünen olanakları tasavvur edebilirsiniz. Hırslı görünebilir bunlar. Fakat büyük hayal kırıklıklarını beslemeden günün birinde gerçekleştirilebilmeleri mümkün olabilir. Kendine dair böyle bir imgesi olan bir insanın benliğini keşfetmek için gizemli derinliklere dalması gerekmez. Hayatın şaşırmacaları ve karmaşaları içinde kaybedecek olursa kendisini, bu kararlarının ipini tutunarak tekrar bulabilir. Zaman zaman da oturup düşünebilir. Bu resimde bir iki fırça darbesiyle düzeltme yapmak gerekir mi diye. Amaç, insanın kendisine dair hep aynı kalan bir imgeyi, hiç değişmeyen bir kimlik, aydemden gelir, özdeş aynı demek. Bir vitrin gibi oradan oraya taşıyıp durması olmamalı. Aynı kalmak insanın hayatındaki her türlü değişikliği ve gelişmeyi baştan dışlaması demek olurdu. Başkalarıyla her türlü karşılaşma da aynı kalmayı tehdit ederdi o zaman. O nedenle bir kimlik de ısrarın sonucu yalnız kalmak olabilir. Bunun alternatifi başkalarının ve benliğin envai çeşit beşçesinin çelişkileriyle beraber içerilebileceği bir bütünlük tanımlamaktır. Bütünlük ortaklıklar teşvik eder. Önce benliğin kendi içinde, sonra başkalarıyla kurulacak olan ortaklıklar bir benliğin değişimlere açık olan köşelerine ve sivri yanlarına kolayca tutundurulabilirler. Kendiyle fazla dost olmanın 7. yordamı benliğe açık seçik bir çerçeve çizmektir. Bunun için 7 noktada tanım getirmeye ihtiyaç duyarız. Bu tanımları da her insan ancak kendisi yapabilir. 1. Kendi hayatımızdaki en önemli ilişkileri tanımlamak. Hangi aşk, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri benim için benliğimin bir parçası sayacağım kadar önemlidir. Benim dışımda hiç kimse belirleyemez bunu. Ancak ben kendim en fazla değer verdiğim kişilere karşılığında onların bana ilgi göstermelerini muhtemel kılacak olan özeni gösterebilirim. Daima tek bir kişiden fazlasının söz konusu olması her bireye aşırı yüksek beklentilerden esirger. Benliğin öz tanımının başında İtibaren ötekilerle ilişkileri de göz önünde alınması, bundan duyulan sevincin ve tek başına yaşamanın hayatı zorlaşacağına dair idrakın neticesidir. Bir ilişkiler ağı içinde yaşayan kişi bir toplumsal bağışıklık sisteminden istifade eder. Hayatta kaçınılmaz olarak meydana gelen stres ve tatsızlıkları onun yardımıyla kolayca silkeleyebilir üzerinden. Bana düşmanlık mı ediyorlar? Ama burada beni seven, belki de bana aşık birisi varsa dünyanın geri kalanı umurumda bile olmaz. 2. Şimdiye kadarki hayatımızın iyisiyle, kötüsüyle en önemli tecrübelerini tanımlamak. Benliğimin sabit bileşenleri onlar olsaydı olduğum kişi olmayacağım unsurlar. Nelerdir? Arada sırada kendime dair belirsizliğe düşersem bunu hatırlayarak yeniden daha fazla açıklık kazandırabilirim. Ben işte buyum. Bana damgasını vuran işte şudur. Benim için o tecrübelerden biri henüz üniversite öğrencisiyken çıktığım 3 aylık Hindistan seyahatiydi. Bir kültür şokuydu ve ben başka bir kültürün bakış açısından her şeyin, hayatın, beraber yaşamanın, aşkın, dinin, politikanın, dünyadaki konumumuzun, ölümün ve ahirin bambaşka görünebileceğine kesin olarak idrak ettim. O zamandan beri başka kültürler karşısında her türlü büyüklenmenin yersiz olduğunu ve tazelenen bir yaşama sanatının sadece kendi toplumunun değil, dünya toplumunu göz önüne alması gerektiğini biliyorum. 3. Kişisel hayatımızdaki nereye, niçin, niyeyi tanımlamak. Hayatım boyunca takip edeceğim rüyam nedir? Belirli bir hedefle veya hedefsiz olarak da yürüyeceğim yol nedir? İnsanlar en acil ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra uğruna yaşamanın anlamlı görüneceği hedeflere ve amaçlara ihtiyaç duyarlar. Ne için yaşadıklarını, çalıştıklarını, belki de çile çektiklerini bilmek, kendilerini şunu söyleyebilmek isterler. Şu yaptığımın bir şeylere faydası vardır. Ben de bunun için varım. Devraldığım ödev, üstlendiğim yükümlülük budur. Üzerine çalıştığım iş budur. Uğruna mücadele ettiğim fikir budur. İnsanın hayatına yön vermesi için bunun bilinci de olması önemlidir. Külfetleri üstlenme ve zorlukları aşma cesaretini pekiştiren hedefler ve amaçlardır. Orada bir anlam bulabiliyorsanız bu zor zamanlarda teselli de sağlar size. 4. Davranışlarımıza yön verebilecek değerleri tanımlamak. Neyi değerli sayıyorum? Tercihte bulunmam gerektiğinde neye öncelik vermeliyim? Diyelim özgürlükle bağlanma, riskle emniyet. Hassizlikle cömertlik arasında birçokları toplumda artık hiçbir değerin kalmadığından yakınırlar. Ama belki doğrusu toplumda çok sayıda insanın artık bir değerinin kalmadığıdır. Yahut kendi bireysel değerlerine behemyal genel değerler haline getirmek istiyorlardır. Ya da belirli değerlerin öncelikli değerler olarak sabitlenmesinden kaçınıyor. Böylece bir ikilemden çıkamıyorlardır. Veya en fazla teorik değerleri vaaz ediyor ama onları pratik olarak gerçekleştiremiyorlardır. Değerler nedenli onaylanmaya değer olsalar da bireylerin onların değerlerini bilmesine ve onları gerçekleştirmesine o denli bağımlıdırlar. Bireyler ikincil gibi görünen oysa sahiden temel bir değer olan güvenilirlikleri, sürdürülebilir ilişkileri ve kurumların işlevlerini yerine getirilmesini mümkün kılarlar. Hakikatli olmak, cesaret ve sadakat gibi bireysel değerleri, dayanışma, ortak duyu, saygı gibi toplumsal değerleri, hoşgörü, şeffaflık ve uzlaşmaya açıklık gibi demokratik değerleri onlar gerçekleştirebilirler. 5. Kendi benliğimizle ilgili alışkanlıkları tanımlamak. Hangi alışkanlıkların özenle bakımını yapmalıyım ki güzelce yuva yapayım onları? Tabii ki yeni şeylere açık olmak önemlidir. Fakat alışkanlıklar hayatı kolaylaştırır. Çünkü yeni olandan farklı olarak onlar bir zahmete mal olmazlar. Bir şeyin düşünülüp örgütlenmesi gerekmez. Her şey kendiliğindenmişçesine yürür. Modern hayatın altüst oluşları içinde alışkanlıklar insana geri çekilme imkanı ve ritim sağlar. Hayatta daha fazla heyecan için şeylerin alışıldık düzenin akamete uğraması yeter. Mesela evin anahtarı alışılmadık bir yere konduğunda veya her sabah başka birisiyle daha önce yapılmadık türden bir kahvaltı sahnesi kurulduğunda öyle olur. Bir alışkanlık hayatın akışına mani olur veya ilişkiyi tehdit oluşturur hale geldiğinde onu değiştirmek mümkündür. Lakin bu da bir miktar zaman ve çabaya mal olur. Ta ki değiştirilen alışkanlık da yeni benliğin bir köşe taşı haline gelene kadar. 6. Tecrübeleri hayatın bir parçası olabilecek korkuları, yaraları ve travmaları tanımlamak. Onları def etmeyi istemek akla yakındır. Ama bunu başaramıyorsanız sonu gelmez bir şekilde başınızdan atmaya gayret etmek yerine onları benliğinize entegre etmelisiniz. Bu da bana ait bir şey. Terapi yardımı tecrübelerin basıncını azaltabilir. hukuki yardım yoluyla uğradığınız bir haksızlıkla uğraşabilirsiniz. Kötü tecrübeleri farklı bir şekilde yorumlayarak kendinizi ortaya koymaya dönük bir itki elde edebilirsiniz. Hassasiyetinizi geliştirirseniz benzer tecrübelere maruz kalan başkalarını destek olabilir. Dahası böyle tecrübelere zemin hazırlayan hayat şartlarını değiştirmek için müdahil olabilirsiniz. Her halükarda güzel olan sayesinde idrak edebileceğiniz karşı güç, kötü ile daha iyi bir şekilde baş etmeye katkıda bulunur. 7. Kendimiz için güzel olanı tanımlamak. Bunu kendimize şu soruları sorarak yapmak. Benim gözümde güzel nedir? Onu nerelerde buluyorum? Onu bulmak için ne yapabilirim? Güzel saydığım anlar, manzaralar, faaliyetler, tecrübeler, tatlar, konuşmalar, onayladığım düşünceler nelerdir? Doğal güzellik nedir? İnsani güzellik nedir? Sanatta ve kültürde güzel nedir? Keza teknikte, real şeylerde ve irreal fantezilerde güzel nedir? Heyecanlı durumlardaki ve insani alıp götüren yaşantılardaki güzel nedir? Bilinçli idrak edildiğinde her türden güzellik, en büyük zorlukları bile ışığınızda gölgede bırakmanızı, alt etmenizi ve aşmanızı sağlayacak bir güç kaynağına dönüşebilir. Olumlamaya değer olan o şey, korkularla, yaralarla ve travmalarla baş etmeyi sağlamak için vazgeçilmez bir kaynak teşkil eder. Hangi durumda olursanız olun, bir şeyleri olumlamaya açık olmak, hayatın hiç korunmayan bir pınarıdır. Oradan daima yeni enerjiyi üretebilirsiniz. Lakin pratik olarak yaşadığımız hayatta bu saydığımız noktalara birer halledildi işareti koyarak tanımlayamayız. Kendimizi, kendi hikayemizi anlatarak tanımlarız. İnsan hikayesi ile fark edilir ve başkasıyla karıştırılamayacak bir benlik kazanır. Bu benim işte, bu benim hikayem. Anlatının akışı içinde arar ve bulur kendini insan. Böylece bir noktanın kendini tanımlayışında nasıl bir rol oynadığının bilincine varır. Hikayesini gösterdiği dikkatle anlatanın kendisine olan dikkatine uyaran bir başkasını anlatabilecek daha da etkili bir yoludur. Anlatan soru cevap oyunu içinde kendi koşullarını ve olanaklarını kendi benlik ve hayat anlayışına dahi iyi idrak eder. Öteki anlatının bütünlük algısını sorgulamasına yol açacak, tutarsızlıklarını görünür kılar ve bazı şeylerin başka türlü de yorumlanabileceğine ve düşüncelerini unutup da bir vakitler yüksekte tuttuğu değerleri ihmal edecek olursa kendi kendisine sadakatsizlik etmiş olacağına çeker kişinin dikkatini. Benlik bu sorulara cevap vererek tazelenmiş bir güvenle hayattaki yürüyüşünü sürdürmesine mümkün kılan berraklığa erişir. Yeni medyalar da kendini tanımlama zaruretini ortadan kaldırmaz. Başta akıllı telefon olmak üzere teknik şeylerle ilişkisinde de insan bunları nasıl ve hangi ölçüde kullanacağını tanımlamalıdır. Şayet basbayağı elektronik medyalarla birlikte hatta onların içinde yaşamak istiyorsa teknolojiyi benliğin çekirdeğine ait bir şey olarak tanımlamayı da bilir. Aletleri başkalarıyla daha yoğun bir iletişimin araçları olarak onların kullanımını sevdiği bir alışkanlık olarak dış görünüşlerini hayatının güzelliklerinin biri olarak tanımlayabilir. Fakat teknolojinin benliğin periferisinde kalması yönünde de tercihte bulunabilir. Onunla varoluşsal değil en fazla teğetini bir ilişki kuracak. Söz gelimi varoluşunun bir tamamlayıcısı, faydalı bir yardım aracı ve oyun aksesuarı olarak gösterecektir. Böylesi meselelerde tutumunu ne denli bilinçli bir şekilde belirlerse kendisiyle ilişkisi de o denli olumlayıcı olur. Kendini abartılı bir öz sevgiyle kapılmadan olumlayabilecek ve bu anlamda güzel bulabilecek kendisiyle dost olmanın esası budur. 8. Bölüm. Dönüp gelen sorular. Güzel miyim? Kendini olumlayabilen bir ben güzeldir. Birçok insan başaramaz bunu. Kendilerinde olumlamaya değer bir şey bulamazlar. bir şeyler onları rahatsız eder veya her şey yanlıştır. Evden çıkmadan önce aynanın önünde dikilirler. Ne kadar uzun bakarlarsa o kadar açık seçik görürler hiçbir şeyin uymadığını. Ama şimdi çıkmaları gerekiyordu. Bazıları ise bu sorunu bilmezler. Aynaya şöyle bir göz atmak gayet münasip, her şey yolunda, sonucuna varmalar için yeter onlara. Ayrıca bunun öylece etraflı bir izahatı yapmaları da gerekmez. Güzellik mükemmelden eksik kalmakta değil midir zaten? Güzellik de tezatlara ihtiyaç duyar. Daha az güzel olan yanlar, güzel olanları iyice öne çıkartır. Enflasyonu olduğundaysa güzelliğin aşınır, yıpranır. O halde en iyisi fazla abartmamalı, kozmetiği de, fitness'ı da. Güzelliğin ölçüsü eksiklik hissettiren, çok az ile gına getiren, çok fazla arasında bir yerdedir. Kendi kendisini olumlaması mümkün hale gelirse, insanın kendiyle dost olmanın 8. yordamını yerine getirmiş olur. Bunun için ona kimin veya neyin yardımı dokunabilir. İnsan güzeli kendi içinde keşfedebilir. Mesela fikirlerinde veya özlemlerinde yahut kendi üzerlerinde keşfedebilir. Mesela dış görünüşünün ayrıntılarında. Etrafımızdaki güzellikler de kendimizi güzel bulmamızı sağlayabilir. Mesela karşılaşmamıza sevinen ötekinin gözlerindeki ışıltıda kendi yansımamızı görebildiğimizde, insan kendi başına ve müştereken mekansal, toplumsal ve mesleki çevresini orada kendini başka yerdekinden daha fazla olumlayabileceğini hale getirmek için çaba gösterebilir. Bu çaba her şeyin kendine uyar hale getirmeye varmamalıdır. Yaptığınız bir değişiklikler illa ideal sonuçlar doğurmazlar. Fakat eğer bütün o inatçı eskilerinizle beraber kendinizi olumlayabilirseniz, başkalarını, hayatını ve dünyayı geri kalan bütün yetersizlikleriyle beraber olumlayabilmeniz kolaylaşır. Güzel miyim? Bunun cevabı başkalarından değil, kendimden beklemeliyim. İçimdeki ve görünümdeki her şeyin olumlamaya değer olması, her şeyi güzel bulmam gerekmez. Olumlayabileceğim bazı şeyler olsun yeter ki. Onlarla diğer yanları telafi ederim. Bir dostun da baştan aşağı olumlamaya değer olması gerekmez. Yine de arkadaşındır. Bu başlı başına bir güzel şeydir. İnsanın kendi dostluğunda da öyledir. Kendim için olumlayabileceğim güzel, aynı zamanda arkasında durabileceğim hakikatli bendir. Tıpkı hakiki dostların ilişkisindeki gibi. Kendine karşı dürüst olur. Kendine yalan söylemez. Kendini aldatmaz. Bunu da ahlaki sebeplerle değil, böylece hayatını güvenilir bir zemine oturtturabildiği için yapar. Düşünsel benin sürekli yeniden giriştiği, eleştirisel kendini sorgulama, zayıflıkları ve hataları için kendini mahkum etmeye değil, kendini daha iyi görmeye ve temelde kendiyle daha iyi başa çıkabilmeye hizmet eder. Yargılamak kapar insanı. Empati ise açar onları. Bu insanın kendisiyle ilişkisi de geçerlidir. Böylece kuvvetlerini kendi kendisiyle sonu gelmez mücadelelerle heder etmek yerine onlar üzerinde özgürce tasarruf edebilir. İnsanın iç berraklığı dıştaki ışıltısında görünür olur. Güzel ve hakikatli bir benliğin parıltılı bir dış tasvire muhtaç olmadığını pop müziği sanatçısı Bruce Springsteen'in öz yaşam öyküsü Born to Run 2016 ortaya koydu. Sahnedeki halinin tiyatrodan ibaret olduğunu açık sözlülükle ikrar etti. Hakikatte hayatındaki çelişkiler arasında annesinden ve babasından miras aldığı İtalyan yaşama sevinci ile İrlandalı melankolisi arasında bir o yana bir bu yana savruluyordu. Sık sık depresyona batıyor, derinden derine kendinden şüphe ediyordu. Lakin işte müzikte hayat bağışlayan bir yan vardı. Böyle durumlarda kurtarabiliyordu insanı. Neticede yaşadığınız her şey, çekilen bütün o acılar, yapılan bütün hatalar, hayatı oluşturan daha büyük bir bahlamın parçalarıydı. Oraya giden bir seyahatteki istasyonlardı. İnsan güzel ve hakikatli bir benliğe sahip olmaya önce kendisi için gayret eder. Sonra başkaları için de ister bunu. Çünkü eğer onda keşfedebilecek, olumlanabilir hiçbir şey olmasa kim onunla birlikte yaşar? Kim ilgi gösterir ona? Gerçi insan başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünün hiç umurunda olmadığını iddia edebilir. Ama bundan tamamen azade olması mümkün değildir. Başkalarının ne düşündüğü muhakkak etkiler onu. Doğrudan olsun, dolaylı olsun, bu öncelikle tanıdığı ve önemsediği ötekiler için geçerlidir. İkinci planda ise şimdi veya gelecekte onun yapıp ettiklerini düşünüp değerlendirecek olan herkes içindir. Bu değerlendirmelerin geniş kapsamlı sonuçları olur. Zamanında Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde eser veren ressam Wolfgang Max Huer ancak gelen kuşakların alımlamalışı ve yorumlarının onun sanatçı yapacağını söylerdi. Başkalarının düşündüklerini hesaba katmanın önemini alarak güzel miyim sorusunu geliştirip şöyle de anlayabiliriz. Başkaları nezdinde olumlanmaya değer miyim? Bu evvela dış güzellikle ilgili bir soru olabilir. Şayet ötekiler verili durumda beni sadece dışsal olarak algılayabiliyorlarsa, eğer ben onu usturuplu şekillendirirse görünürdeki imge çekici bir şey olabilir. Meğer ki her türlü alakadan kaçınmak ve bir süreliğine rahatsız edilmeden kendi başına kalmak üzere kasten itici bir etki uyandırmayı istemiyor olsun. Kimileri mesela moda ve kozmetik aracılığıyla dış güzellik için bir şeyler yapmayı yüzeysel bulur. Hatta kınar bunu. Ne var ki bir yüzey oluşturma, bir karşılaşma ve iletişim için kaçınılmazdır. Dahası yaşayabilmek için kaçınılmazdır. Kendi benizden derin uçurumların keza ötedekilerle aranızdaki hassas ayrımların üzerine o yüzeylerle köprü kurarsınız. Güzelleştirilmiş bir benlik imgesi insanın hem kendisi hem başkaları tarafından olumlanma ihtimalini arttırır. Kendinizi olumlamadaki eksiğinizi yapay bir güzellikle örtmeye çalıştığınız güzelleşmiş benlik imgesinden farklıdır bu. Bu sadece başkaları için değil, kendi beninizin içinde aldatıcıdır. Söz gelimi hayatın bir kriz anında o güzellik benlik imgenin hokkabazlıktan ibaret olduğunu fark ettiğinizde kendinize dair acı bir hayal kırıklığı yaşarsınız. En dürüstü kuşkusuz iç güzelliktir. Işıltısı dışarıya vurur. Dışsal güzelliğin katkısı en fazla ilaveten onu vurgulamak olur. Orada güzelliğin derin kök salmışlığa ve ömür boyu dayanıklılığa kefalet eden bir bereketin tezahür edişini hissedersiniz. Bir insanın gösterdiği duygular ne kadar kendini zapt ederse etsin onun ruhunun zenginliğini fark ettirir. Dile getirdiği düşüncelerden ne kadar ima yoluyla da olsa zihnindeki hazineyi sezersiniz. Davranış tarzı ve edası ifadelerinin hakiliğine dair bir işarettir. İç güzellik bir insanın her türlü zafiyete parıltısıyla örtebilmesini ve hiç zorluk çekmeden ötekine bir köprü kurabilmesini sağlayan cazibenin bir temelidir. Kendini aşırı seven kişi köpüren bir narsistik cazibe sayesinde hileli bir görüntüsü oluşturabilir. Bunun böylece başkalarına yem atarak onların enerjilerini ele geçirebilir. Kendiyle dost olan kişi ise diğer kam cazibesiyle kendi artık enerjisini memnuniyetle başkalarıyla paylaşır. Kendini içeriden olumlamanın ilk adımını ben artık salt dışsal olarak anlaşılmayacak güzel miyim sorusunu sorarak atar. Bu adımın nasıl varoluşsal bir ciddiyet taşıdığını, böylece nasıl bir hayat enerjisinin açığa çıktığını, buradan nasıl bir yaşam sevincinin doğduğunu, ressam Paula Modersohn Becker hayatıyla ve insanları hep etkileyen sanatıyla göstermiştir. Onun hissettiği güzellik 1905 tarihli büyük derin gözleriyle, soran bir ifadesiyle dostça kendine baktığı inci kolyeyle otoportrede attı resim eserde görünür hale gelmiştir. Kendini olumlayabilmek yoksa insanın sırtına çok ağır yük bindirecek olan soruların yükünü epeyce hafifletir. 5. ayrım sonu.